أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Değerli İsra FM dinleyicileri, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti hepinizin ve hepimizin üzerine olsun diyerek sözlerime başlıyorum. Siyer sohbetimizde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin doğumu ve bu meseleyle ilgili bir takım açıklamalar da bulunmaya çalışacağız. Önceki dersimizde anlattığımız üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ı tebliğ etmeden önce, peygamber olmadan önce Mekke ve Mekke'deki Kabe bütün dünya insanları tarafından kutsanan, mukaddes bilinen bir mekan idi. Bu mekanın kutsiyeti İbrahim aleyhisselamın oğlu İsmail aleyhisselamla birlikte burayı yapmasından kaynaklanmaktaydı. Ve Bakara suresinde Rabbimizin bize bildirdiği üzere İbrahim ve İsmail aleyhisselamlar Kabe'yi birlikte yaptıkları sırada şöyle bir dua ediyorlar. Rabbena ve ba'af fihim rasulen minhum yetlu aleyhim ayatike ve yuallimuhumul kitabe vel hikmete ve yüzekkihim inneke entel azizul hakim. Rabbimiz, onların içlerinden onlara bir elçi gönder. Onlara ayetlerini okusun, kitabı ve hikmeti öğretsin ve onları arındırsın. Şüphesiz sen güçlü ve üstün olansın, hüküm ve hikmet sahibisin. Tarihi seyre bakıyoruz değerli dinleyiciler. İbrahim ve İsmail aleyhisselamın yaptığı bu dua, İshak aleyhisselam ile birlikte devam etmiş. Yani bu duanın gereği olarak İshak aleyhisselam ile birlikte peygamberlik zinciri İbrahim'in nesline geçmiş. Ta ki Hazreti İsa aleyhisselam gelinceye kadar. Bu tarihi süreç içerisinde baktığımızda İsmail oğullarından pek fazla peygamber olduğu hakkında bilgimiz yok. Ancak bir tek bilgimiz var. O da İshak oğullarından birçok peygamber, Kur'an'da ismi geçen ve geçmeyen birçok peygamber geldiği halde İsmail oğullarından bir tek Muhammed aleyhisselam Hatemül Enbiya olarak peygamberlerin sonuncusu olarak dünyaya teşrif ediyordu. Bu İbrahim ve İsmail'in birlikte yaptığı duanın uzun süre sonra da olsa tahakkuk etmiş olmasıydı değerli dinleyiciler. Enteresandır. Bakıyoruz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya gelmeden önce babasının vefat ettiğini biliyoruz. Ama öyle bir baba ki kurbanlıktan kurtulmuş, kurban edilmekten kurtulmuş bir baba. Tıpkı İbrahim aleyhisselamın ta yüzyıllarca önce oğlu İsmail'i Allah'ın vahyiyle kurban etmek istemesi neticesinde ardından Allah'ın onu affetmesi yerine bir koç fidye etmesi gibi. Yani Resulullah aleyhisselam iki kurbanlığın neslinden geliyor. Birisi İbrahim'in oğlu İsmail ki kurban edilecekti. Allah onu kurtarmıştı. Yerine bir koç vermişti. Ve bir de bakıyoruz Resulullah'ın babası Abdullah da Abdülmuttalib'in bir adağı nedeniyle o da kurban edilecekti. Fakat kurban edilmemesi için çekilen bir takım kurallar neticesinde 100 deveye karşılık salıverilmiş, serbest bırakılmış ve 100 devenin kurbanlığı olarak bize ulaşmakta. Böyle bir peygamber dünyaya gelecekti. Tarihler 570'i ya da 571'i gösterdiği yıllarda. İşte bu peygamberin bu tarihte dünyaya gelişi için elbette şartlar, ortam ve bütün her şeyle Arabistan Yarımadası hazır olacaktı. Ancak bir de bakıyoruz ki Resulullah'ın dünyaya gelişinden hemen öncesine rastlayan bir büyük olay var. Rabbimiz bu büyük olayı meydana getirmekle sanki peygambere vahiy edeceği 30 sene sonra vahiy edeceği bir fil suresinde ya da 40 sene sonra vahiy edeceği bir fil suresinde bu olayı anlatacakmış gibi sanki olayların gelişine bakıyoruz. Fil olayından bahsediyorum değerli dinleyiciler. Basit bir olay değil. Resulullah'ın dünyaya gelişinin vaki olduğu, meydana geldiği o sene fil olayı meydana geliyor. Nedir peki bu fil olayı? Bunun perde arkası nedir? Ya da bunun sonucu nedir? Sebebi nedir? Amaçları neydi? Ben kısa olarak yani hikaye olarak işin içerisine girmekten ziyade önemli noktalara temas ederek kısa bir şekilde arz etmeye çalışacağım. Demin söylediğimiz gibi İbrahim Aleyhisselam'dan bu yana günümüze kadar ve kıyamete kadar da aynı sürecek. Kabe önemini koruyor, korumuştu ve koruyacaktır da. Kabe'nin bu önemine binaen tabi Rabbimiz İbrahim Aleyhisselam'a yaptığı bir emir neticesinde dünyanın dört bir köşesinden insanlar gelecekti Kabe'ye, tavaf edecekti, dolayısıyla oralar şenlenecekti. İbrahim Aleyhisselam İsmail'i ve annesini bıraktığı zaman bir çöl halinde olan memleket İbrahim'in Kabe yapmasıyla birlikte büyük bir şehire, büyük bir medeniyet merkezine dönüşecekti ve dönüşmüştü. İşte Peygamber Efendimizin doğacağı seneye kadar bu böyle devam edip giderken tabi dünyanın süper güçleri olan, o günün süper güçleri olan bir Bizans ve bir İran, öbür tarafta onların yardımcıları olan Habeşliler vesaire devletler elbette ki bunu çekemeyecekti. Ve bunu saf dışı bırakmanın yollarını arıyorlardı. İşte Bizans'ın ve Bizanslarla işbirliğinde bulunan Habeşlilerin bir teşebbüsüyle Kabe ortadan kaldırılması gerekiyordu. Ve bu iş içinde Yemen'de Arabistan'ın bir ucunda bulunan Yemen'de krallık yapan Ebrehe bu işe karar vermişti. Amaç neydi? Arapların elindeki ticaret yolunu eline geçirmekti. Yani öylesine bir canlı mevsim, öylesine bir canlı ortam idi ki Kabe, Mekke civarı, buna alternatif bir yerin yapılması gerekiyordu. Ve Ebrehe buna karar vermişti. Bir kilise yapacaktı kendince ve bu kiliseyi çok muazzam yapacaktı. Kabe çok sadeydi. Kabe'ye karşılık kilise çok muazzam bir süslemeye sahip olacaktı. Ve insanlar Kabe'den ziyade bu kiliseye yöneleceklerdi. Dolayısıyla Kabe özelliğini kaybedecekti. Bu kilise canlanacaktı. Herkes Yemen'e, yani kilisenin bulunduğu San'a şehrine gelecekti. Ve amaçla gerçekleşecekti. Ticari hayat da canlanacaktı. Yani günümüz tabiriyle turizm patlaması olacaktı. Ve bunu yaptığı gerçekten Ebrehe. Muazzam bir kilise, enteresan, cezbedici bir kilise yaptı. Ve kilise yaptıktan sonra Arabistan Yarımadası'nın her tarafına ilanlar gönderdi. İlanlar göndermekle de kalmadı. Baktı ki gerçekten insanlar Kabe'den vazgeçemiyor. Çünkü onu İbrahim adında birisi yapmıştı. Diğer peygamberlerin hepsi sahiplenmişti. Buna sahiplenecek bir önder yoktu. Kimse gelmedi. Ne yapacaktı? Tahrik etmeye başladı. Yani günümüz ifadesiyle söyleyelim, provokasyonlara başlamıştı. Bir takım insanları provoke edecekti. Geleceklerdi, kiliseyi pisleyeceklerdi ya da kilisede bir yangın çıkaracaklardı. Arkasından da bunu kim yaptı, yapsa Mekke'nin, Kabe'nin sahiplerini olan Kureyş yüklenecekti. Onlara suçu yükleyecekti ve dolayısıyla Kabe'ye baskın için güzel bir imkan hazırlanacaktı. Hani çok iyi bilirsiniz değerli dinciler, bugünün Ebreheler de aynı yapıyorlar ya, yani ortada ne suç var ne suçlu var ama ortada birilerinin alınması gerekiyor. Birilerinin toplumdan çekilmesi gerekiyor ya, illa bir hayali örgüt, illa bir hayali olay yapılacak. Kim yaptı bunu? Yapsa falan adı İslam ile başlayan bir örgüt bulunacak ve insanlar dolayısıyla toplanacaktı. Ve provokasyon illa bugün değil, o gün de vardı ve devam edecekti. Ebrehe de böyle yapmıştı. Ve gerçekten böyle bir durum meydana gelmişti. Ama Kureyşli gençler gerçekten bunu yapmıştı. Yani bu kiliseyi pislemişlerdi ya da yakmışlardı. Ama Ebrehe böyle bir provokasyonla bunu yaptırmıştı. Ve fırsat bu fırsattı gerçekten. Ebrehe büyük bir ordu hazırlıyor. Rivayetlerin bize aktardığına göre 60 bin kişiden oluşan bir ordu ve bu ordunun içerisinde filler, 9 veya 11 tane fil, günümüzün tank mesabesinde olan hayvanlar, filler de o savaşta kullanılmaya başlamıştı. Herhalde o savaşta fillerin kullanılması sebebiyle fil vakası deniyor. Ki daha sonraki tarihten de hatırlayacağız. Hazreti Ayşe annemizin bizzat katıldığı bir savaş vardı. Cemel vakası. O Cemel vakası, yani Cemel devedir biliyorsunuz Arapçada. Cemel vakası denmesinin nedeni de Hazreti Ayşe'nin bir deve üzerindeyken savaşa katılmasıydı. İşte tıpkı bunun gibi fillerin katılmış olduğu bir savaştı bu ve fil vakası olarak geleniyor. Yine rivayetlerin bize aktardığına göre bu olay Peygamber Efendimizin doğumundan 50-55 gün önce civarına rastlıyor. Yani Peygamberimizin doğumunun arefesinde meydana gelen büyük bir olaydı. Ebrehe yola çıkmıştı. Yolda bir takım engellemelerle karşılaşıysa da bunlar fazla direnç gösteremedi ve hep yenilgiye uğrayarak Ebrehe yoluna devam etmişti. Nedense bakıyoruz, Resulullah Aleyhisselam'ın Mekke'deki tebliğden bir şey anlamadığı, yani zorlandığı bir dönemde gittiği bir memleket vardı. Taşlandığı ve çocukların arkasından kovaladığı, kendisini kovaladığı bir memleket vardı, Taif. İşte Ebrehe de Taif'e uğruyor ve Taiflere aynı şeyi yapmaya çalışıyordu. Yani onları da saflarına katmaya çalışıyordu. Taifler biraz engelleme göstermeye çalıştılar fakat bir şey yapamadılar. Kendilerinde bulunan Lat adındaki puta karışmaması şartıyla, Ebrehe'nin bu Lat'a karışmaması şartıyla kendisine yardımcı olacaklarını, hatta ve hatta Ebu Rihal adında birisini de kılavuz olarak kendisine vereceklerini, bu şahsın kendisine Kabe'nin yolunu göstereceklerine dair bir taahhütte de bulunmuşlardı. Ve devam etti gerçekten. Ebrehe, Taiflerin de büyük bir yardımıyla Mekke yakınına kadar gelmişti. İşte asıl can alıcı nokta burada başlıyor değerli dinleyiciler. Ve Mekke yakınına geldiği zaman Ebrehe, tabii ki Mekke'nin civarında Mekkelilere ait birçok hayvanı yanına alıkoyuyor ve Mekke'ye bir elçi gönderiyor. Kimdir bu Mekke'nin reisi? Büyüğü kim bunların? Gelsin bir konuşalım. Elçi gider ve Abdülmuttalib'i bulur. O dönemde Abdülmuttalib reistir. Tabii Ebrehe'nin alıkoyduğu hayvanların içerisinde onun da hayvanları vardır, develeri vardır. Elçi Abdülmuttalib'e durumu bildirir. Biz geldik, Kabe'yi yıkacağız. Bizim amacımız bu. Kan dökmek değil. Kimseye karışmayacağız. Eğer siz bize serbest bırakırsanız, bize müsaade ederseniz kimseye karışmayacağız. Asıl amacımız Kabe'yi yıkmaktı diyor. Ve elçi Abdülmuttalib'in Ebrehe ile görüşmek üzere kendisiyle birlikte gelmesini istedi. Ve geldiler gerçekten. Ebrehe'nin yanına geldi Abdülmuttalib ve tabi Ebrehe ister istemez o şahsiyetten etkileniyordu, etkilenmişti. Oturttu makamına ve Abdülmuttalib, tabi farklı rivayetlerle karşılaşıyoruz bu durumda. Abdülmuttalib Ebrehe'nin bu işten vazgeçmesine çalıştı. Biraz tartıştı, münakaşa etti fakat baktı bir türlü vazgeçmiyor. Ve bir başka rivayette ise Abdülmuttalib Ebrehe'nin yanına geldiğinde Ebrehe durumu kendisine izah etti. Elçinin aynı söylediklerini. Biz Kabe'yi yıkmaya geldik. Kimseye karışmayacağız. Siz bize mukavemet etmezseniz. Ama Abdülmuttalib enteresan bir ifade kullanıyor. Diyor ki ben develerimin sahibiyim. Kabe'nin sahibi Allah'tır. Abdülmuttalib bunu diyecekti. Yani belki bir noktada kendi açısından demek zorundaydı. Çünkü 60 bin kişilik bir Ebrehe'nin ordusuna karşı koymak kendisince akıl kârı değildi. Koruyacaksa Allah korusundu Kabe'yi. Kabe çünkü onundu. Ben develerin sahibiyim. Öyleydi kendisine göre. Ve zaten ta Risalet döneminde Hendek Savaşı'na bile müşrikler büyük bir ordu hazırladıkları zaman ordunun sayısı baktığımızda 12 bin kişiden geçmiyordu. 12 bin kişide kalıyordu. O zaman bile en büyük ordu buyken Ebrehe döneminde, yani bu olaydan 50-60 sene önceki bir olayda elbette daha az olacaklardı ve mukavemet edemeyecekti. Evet, öyle diyordu. Ben develerimin sahibiyim. Kabe'nin sahibi Allah'tır. Ben develerimi istiyorum. Kabe'yi Allah koruyacaktır. Ve dönmüştü Abdülmuttalib. Develerini alarak dönmüştü bir rivayete göre. Mekkelileri boşaltmıştı. Ve herkes olacak olan olayı bekliyordu. Fakat bakıyoruz Abdülmuttalib ve Mekkelileri gelenleri Kabe'nin duvarına geliyor. Kulpuna yapışıyor. Kapısının halkasına yapışıyor. İçeride 360 tane put olmasına rağmen o anda, o sıkıntılı anda, hiçbir şeyin yapılamayacağı bir anda Allah'a yalvaracaklardı ve öyle yaptılar. putları unuttular. Ne oldu ki? Şu ana kadar putlara kulluk yapıyorlardı. Bütün dileklerini putlarına arz ediyorlardı. Allah'ı ikinci plana itmişlerdi. Hani ne oldu böyle? İşte sıkıntılı bir andaydı bu ve başka çare kalmamıştı. Müşrik mantığı buydu. İşine geldiği zaman put, işine geldiği zaman Allah. Putunun hiçbir şey yapamayacağını anladığı noktada Allah, Allah'ı saf dışı bıraktığı noktada put onun için önemliydi. Ve öyle yaptılar. Allah'a yalvardılar. Allah'ın Kabe'yi koruması için niyazda bulundular. Evet, o sırada Kabe'de put da vardı maalesef. Ve çekildiler dağlara. Acaba Ebrehe ne yapacak, Kabe'yi nasıl yıkacak diye merakla beklemeye başladılar. Fakat Allah'tı bu. Gerçekten Kabe'nin sahibiydi. Allah Kabe'sini koruyacaktı. Ve hayretler içerisinde bir de ne görsünler. Hiç beklenmedik bir anda bir bulut gibi adeta, yere gölge vuran bir bulut gibi adeta bir kuş sürüsü. Ve kuşlar Kızıldeniz tarafından geliyor, Ebrehe'nin ordusunun konakladığı yere doğru uçuyor ve bir de baktılar ki bir tufan gibi bir şey koptu. Nedir bu? Ve Allah'ın gönderdiği kuşlardı bunlar. Onlar da az çok anlamaya başlamışlardı. Allah koruyacaktı demişlerdi ve öyle de olmuştu. Tahminleri doğru çıkmıştı. Ebavil, yani gruplar halinde gelen bu kuşlar, her birisi pençesinde ve gagasında olmak üzere taşıdıkları üçer tane veya Allah'ın bilebileceği sayıda taşları bu ordunun üzerine fırlatmak suretiyle yok ediyorlardı. Ve bir baktılar, gerçekten Ebrehe'nin ordusu darmadağınıktı. O arada tabi filler hakkında da bazı şeyler anlatılır. Bütün üç yöne doğru yönlendirildiğinde gidiyor fil, fakat bir türlü Kabe'ye doğru yönlendirildiğinde gitmiyordu. Allah engellemişti. Yani başındaki komutanı Ebrehe bile o hayvan olan fil kadar belki de kafası çalışmıyordu. Belki o kadar meselenin idrakinde değildi. Fil bile idrak etmişti meseleyi. Allah'ın İbrahim'e yaptırdığı bu Kabe yıkılmayacağını fil bile anlamıştı ama öbürü anlamamıştı. Ve neticeye bakıyoruz. Ashab-ı fil dediğimiz bu fil ordusu, Ebrehe'nin ordusu, o küçücük kuşların atmış oldukları ufacık taşlarla helak edilmişlerdi. Derileri kemiklerinden ayrılmak suretiyle perişan bir durumda, kimisi orada, kimisi perişan bir şekilde çekmek suretiyle ölüyordu. Ve gerçekten Abdülmuttalib'in dediği gibi Kabe'nin sahibi Allah'tı. Allah Kabe'sini korumuştu. Peki bu netice ne gibi bir etki yaptı dersiniz? Abdülmuttalib ve ileri gelenler ve dolayısıyla Mekke'nin bütün halkı bu olayı bizzat müşahede ettikten sonra 10 yıl süreyle, evet 10 yıl süreyle Allah'tan başka hiçbir putun adını anmadılar. Hiçbir puta yalvarmadılar. Putlarını unuttular. Çünkü onların bir şey yapamadığını gördüler. Allah demişlerdi, Allah yapmıştı bu işi. Allah'ın Mekke'ye, Kabe'ye sahip çıktığını görmüşlerdi de 10 yıl boyunca, bu olaydan sonra 10 yıl boyunca Allah'tan başka hiçbir puta tapmadılar. Sadece Allah'ı andılar sürekli. Ve tabii ki bu uzun sürmeyecekti. Sürmedi de nitekim. Çünkü tarih böyleydi. Yani sadece Ebrehe'nin bu felaketini, tufanını gördükten 10 yıl sonrasına kadar Allah'a kulluk yapan bu insanlar 10 yıl sonra da meseleyi unutmuştu. Adeta sanki olayı başkaları yaşamıştı. Tıpkı Nuh tufanında böyle değil miydi? Hatırlayalım. İkinci Adem dediğimiz Hazreti Nuh tufanında sadece Nuh Aleyhisselam'la birlikte gemiye binen müminler kurtulmuştu. Kadınlı erkekli. Onların dışında yeryüzünde kurtulan insan yoktu. Yani geminin içerisinde bir tek kafir yoktu. Bir tek müşrik yoktu. Hep mümindi. Ama o insanlar tufan bittikten sonra yeryüzüne dağıldılar ve yıllar sonra aynen şirke ve küfre tekrar dalmaya başlamışlardı da Allah Hud'u gönderdi, Allah Salih'i gönderdi, Lut'u gönderdi, İbrahim'i gönderdi vesaire vesaire. Yani bu insanlar nedense çabuk unutuyorlar. Nedense başlarına gelen felaketleri çok çabuk unutuyorlar. Tıpkı günümüzde olduğu gibi. Yaşadığımız felaketleri, sel felaketlerini, yangınları, depremleri, Allah'ın verdiğini hep terennüm ederiz olay anında. Olay bittikten sonra sanki başkaları yaşıyormuş. İşte Mekkeliler de böyleydi. 10 yıl boyunca Allah'a yaptıkları bu kulluğu hemen bırakıverdiler, tekrar putlarına döndüler. Ve olayın burasına bir noktaya temas etmeden geçemeyeceğim aziz dinleyiciler. Dedik ya, kuşlar tarafından helak edilen bir ordu var önümüzde. Bir takım müfessirler, Rabbimizin Fil suresinde bahsettiği bu kuşların attığı taşlardan ziyade attıkları mikropları gündeme getirerek meseleyi başka tarafa çekmektedirler. Yani Allah'ın kuşlar vasıtasıyla göstermiş olduğu bir mucizeyi çiçek hastalığı ya da kızamık hastalığı şeklinde göstererek farklı bir yaklaşımda bulunuyorlar ki pek de kabule şayan bir görüş de değil bizce. Neden? Çünkü Rabbimiz küçük kuşlar vasıtasıyla böyle bir orduyu helak etmeye kadir olduğu halde illa neden mikroplar vasıtasıyla bunu öldürdü? Yok çiçek hastalığı, yok kızamık hastalığı, yok bunların mikroplarını onlara musallat ettiği şeklinde mucizeyi biraz daha hafifletici, şiddetini biraz daha kaybettirici niye olsun da. Bizzat bu kuşlar tarafından özellikle söyleniyordu. Çünkü Fil suresinde namazda her zaman okuduğumuz, hatta namaz suresi de nitelendirdiğimiz Fil suresinde Rabbimiz ne buyuruyordu? Termihim bi hicaratin min siccil. Yani pişmiş çamurdan yapılmış olan taşları onlara atıyorlardı. Ayet-i kerime net ve açık. Evet, böyleydi, helak edilmişti. Peki bu olayla ne kastediliyordu? Sanki şartları Allah düzenliyordu değil mi? 570 ya da 571 yılında, yani Peygamber Efendimizin doğacağı sene bu olay olmuştu 50 gün öncesinde. Şartları Allah düzenliyordu. Bu olaydan 40 yıl sonra olayı yaşayanların çoğu peygambere karşı çıkacaklardı sanki. Kabe'yi koruyan Allah'ı hayattan sileceklerdi sanki. Onlara Fil suresiyle tekrar hatırlatılacaktı bu olay. Hem de kısaca. Çünkü olayı yaşayanların çoğu davete muhatap olacaktı o gün. Yani bu insanlar Fil suresine muhatap oldukları zaman henüz bu olayı yaşayan birçok insan hayattaydı. Ve olayı biliyorlardı. Unutmamışlardı. Ve bu olayı yaşayanlar, yani bu olay sırasında 10 yıl boyunca Allah'a sadece kulluk yapan insanlar peygambere karşı çıkmışlardı, çıkacaklardı. Ve sanki olay tazeliğini koruması için de Rabbimiz böyle yapıyordu. Yani 40 yıl sonra Allah'ın Resulü dünyaya İslam'ı yaymaya başladığı zaman Arabistan Yarımadası'nda, o zaman bu insanlar karşı çıkacaklardı da Allah'ın Resulü onlara bu sureyle cevap verecekti. Hani siz hiç ne çabuk unuttunuz? Fil olayını ne çabuk unuttunuz? Ebrehe'nin helak edilişi gözlerinizin önünde oldu. Ne çabuk unuttunuz? 10 yıl boyunca putları unutmuştunuz. Ne çabuk şimdi Allah'ı unutuyorsunuz? Diyecekti. Evet. Ve gerçekten Fil vakası bu şekilde neticelenmişti. Ama burada bir noktaya daha temas etmemiz gerekecek. Değerli dinleyiciler. Bakınız. Rabbimiz o dönemde, yani Abdülmuttalib'in dediği o söz üzere ya da o sözün sonucu olarak, ben develerimin sahibiyim, Kabe'nin sahibi Allah'tır, o koruyacaktır sözüne bir kez daha dönmek istiyoruz. Ve neticesine. Bu olayda Kabe'yi korumuştu Allah değil mi? Gerçekten akıl almaz bir şekilde korumuştu. Peki ama neden Kabe mesela 4 Hulefai Raşidin döneminden sonra tekrar Kabe bir dönemde saldırıya uğramıştı da neden korunmamıştı? Ya da en az Kabe ile eşdeğer ya da Mescid-i Nebevi ile eşdeğer olan Mescid-i Aksa acaba bugün Siyonizmin, Yahudilerin çizmesi altında, ayaklar altında ezilirken acaba niye Allah korumuyordu ki? Ne dersiniz? Niye dün Kabe'yi korumuştu da içerisindeki 360 puta rağmen neden Allah Kabe'yi korumuştu da daha sonra saldırılan Kabe niye korunmamıştı? Ya da 3 mescitten ziyaret edilmesi caiz olan 3 mescitten biri olan Mescid-i Aksa niye korunmamıştı? Elbette buna verilecek çok cevap olabilir. Ama şunu kesinlikle bilelim ki Rabbimiz Kabe'sini koruyacak insanların bulunmadığı ortamlarda elbette kendisi yardıma koşacaktı. Elbette kendisi yardımlarıyla onları koruyacaktı. Ama yardımcılarının yaratıldığı bir dönemde, yani Kabe'sine sahip çıkacak insanların bulunduğu dönemde, yani Mescid-i Aksa'sına sahip çıkacak insanların bulunduğu dönemde Allah niye hemen yardıma koşsundu da, niye hemen meleklerini yardıma göndersindi de, hele Müslümanlar bir çaba göstersin, hele onlar bir gayret sarf etsin, hele onlar şöyle bir teşebbüse geçsin, arkasından Allah'ın yardımı gelecekti de ondandı herhalde. Yani Abdülmuttalip döneminde Kabe'yi koruma şuurunda olan İslam ümmeti yoktu belki. Böyle bir topluluktan yoksundu Mekke'de. Allah o topluluğun görevini kendisi bizzat yerine getirmişti. Ama ya bugün, ya Haccac döneminde saldırılan Kabe, ya bugünkü Mescid-i Aksa ve diğer mukaddesata saldırılar, Allah elbette hemen yardımı göndermeyecekti. Müslümanlar ellerinden gelen imkanları seferber edecek, ve daha sonra artık Allah yardımını gönderecekti. Değerli dinleyiciler, bu olayın vaki olduğu bu sene içerisinde işte Resulullah, peygamberlerin sonuncusu ve herkesin beklediği Tevrat'ın ve İncil'in de haber verdiği bir peygamber geliyordu ve Allah onu Mekke'de dünyaya getirmeyi dilemişti ve öyle de olmuştu. Ama gel gelelim ki bu peygamber dünyaya geldiğinde de yetim gelecekti. Allah bunu böyle programlamıştı. Babası daha dünyaya gelmeden vefat etmişti. Nitekim Duha suresinde de Rabbimiz öyle buyurmuyor muydu? Bismillah. Elem yecidke yetimen feava. Allah seni yetim bulup barındırmadı mı? Yetim bulmuştu seni ve seni barındırdı. Yetimliğinle baş başa bırakmamıştı. Burada da baktığımız zaman çeşitli rivayetlerle karşımıza bir takım insanlar çıkıyor. Resulullah'ın babası acaba Müslüman olmadan mı vefat etmişti? Müşrik miydi? Yoksa peygamberliğini ilan ettikten, İslam'ı tebliğ etmeye başladıktan sonra acaba babasını mezardan diriltti, iman mı ettirdi gibi bir takım rivayetler dolaşıyorsa da bunların hiçbirisinin kesin dayanağı yoktur değil dinleyiciler. Yani Peygamber Efendimizin babasının Müslüman olup olmaması Peygamberimizin şanından, şerefinden, kadru kıymetinden bir şey eksiltmez ve bir şey de ilave etmeyecekti, etmezdi. Yani onun babasını mezardan çıkarıp Müslümanlaştırmaya zorlamak herhalde pek bizim de görevimiz değil. Yani böyle rivayetler kesin bir dayanağa dayanmamaktadır. Sonra yani Müslümanlar genelde şunu unutuyor. Baktığımız zaman babası müşrik olarak ölen bir peygamber daha var. Hem de Muhammed Aleyhisselam'ın atası İbrahim öyle değil mi? Hem de babası Azer ismiyle anılıyor Kur'an'da. Onun da babası üstelik müşrik olmakla normal sade bir müşrik vatandaş değil, put bakanıydı, putçuydu üstelik. O da böyleydi. İbrahim'e ne zarar getirebilir de? Yani Nuh'un oğlu da öyle değil miydi? Ya da karısı, ya da Lut'un karısı da aynı öyle değil miydi? Bu iki peygamberin hanımı da kocalarına peygamber olan bu beylerine, kocalarına hainlik eden, onların davetine karşı çıkan birer fert idiler de hiçbir şey de olmuyordu. Yani peygamberimizin babasının mezardan diriltilip Müslümanlaştırılması olayı hakkındaki rivayetler kesin bir dayanaktan yoksundur. Bunu burada belirtmeden geçemeyeceğiz. Ve sonra bunun böyle olmuş olması, yani Peygamber Efendimizin babasının İslam döneminde değil de fetret döneminde vefat etmiş olması Peygamberimizden bir şey de eksiltmezdi. Evet. Ve Peygamberimiz babasından yetim, yoksun bir vaziyette dünyaya geliyordu. Dünyaya geliş tarihi 570 diyorum ve 571 tarihini de zikrediyorum. Neden? Çünkü tarihçiler arasında bu iki tarih arasında farklı bir takım rivayetler var. 570 ya da 571. Yani miladi yıla çevriliş konusunda bir farklılık bu. Fil vakası rivayete göre Muharrem ayında meydana gelmiş. Peygamber Efendimiz de Rebiül Evvel ayında dünyaya gelmiş. Ve dünyaya gelişi sırasında dünyada cereyandan bir takım olaylar zikredilir siyer kitaplarında. Harikulade olaylar zikredilir. Peygamber Efendimizin doğduğu gece işte Sava Gölü kurumuş, Mecusilerin yüzyıllardan beri yanmakta olan ateşlere sönmüş, Bizans saraylarından bazılarının şerefeleri yıkılmış ve Kabe'de bulunan bazı putların yüzüstü yere yıkıldığı şeklinde bir takım rivayetler var. Bunlar ne derece doğru ya da bunların dayandıkları rivayetler nelerdir? Bunlar da aynı şekilde kesin rivayetler değildir. Yani Peygamber Aleyhisselam'ın doğum tarihi kesin olarak belirlenmediği halde 571 diyoruz. Yani Peygamber Efendimizin doğum tarihi kesin olarak belirlenmediği halde bu olayların tarihi nasıl tespit edebilmiş ki? Ya da Peygamber Efendimizin doğduğu gün bu olayların da meydana geldiği gün olarak nasıl tarihte tespit edebilmiş ki? Çünkü daha peygamber değil. Peygamber olacağı hakkında bir bilgi yok bu insanın. Ve 40 yıl sonra böyle bir olay tespit edilecek. Bu biraz zor gibi görünüyor. Yani bu olaylarla güya peygamberin büyüklüğü ispatlanacak. Halbuki bunlarsız da onun şanı zaten yücedir. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ diyor Rabbimiz ya peygamberimize. Zaten biz senin şanını yücelttik. Zikrini yücelttik. Seni ve hep benim ismim de anar bir vaziyette kıldık. Nerede Allah'ın adı anılırsa senin de adın anılacaktı. Böyle şanı yücelecekti. Yoksa böyle olayların olup olmaması şanını herhangi bir dereceye etkilemeyecekti. Çekmeyeceği gibi alçaltmayacaktı da. Evet değerli dinleyiciler. Burada Peygamber Efendimizin dünyaya gelişinden itibaren Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çocukluğu döneminde yani 40 yaşına varıncaya kadarki dönem içerisinde de bir takım harikulade olayların geliştiğini görmekteyiz. Bu nedendir? Yalnız peygamberimizde değil elbette. Geçmiş bütün peygamberlerde de aynı şeyler söz konusu. Ne demek yani bu? Rabbimiz peygamber olarak seçmeyi programladığı, planladığı şahsiyetleri özel bir eğitim metoduyla yetiştirir. Yani toplumda onlara rehberlik edecek bir peygamber eğer seçilecekse, yaratılacaksa bütün şartları Rabbimiz hazırlıyordu. Allah özel bir şekilde eğitiyordu, yetiştiriyordu. Peygamberimiz için aynı şey söz konusu. Mesela İshak aleyhisselam için Rabbimiz daha müjdelediği sırada, doğacağı zaman İbrahim'e müjdelediği sırada şöyle ifade ediyor. Biz وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيَّ مِنَ الصَّالِحِينَ Biz İbrahim'e de İshak'ı müjdeledik. Salihlerden bir peygamber olarak. Yine Yahya aleyhisselam hakkında da öyle. Zekeriya Allah'a yalvarmıştı çocuk için. Tam bu sırada melekler Zekeriya mihrapta namaz kılarken nida ettiler, çağırdılar. Dediler ki Allah sana Yahya'yı müjdeliyor. Hem de Hazreti İsa olan, Kelimetullah olan Hazreti İsa'yı tasdik edici, efendi olarak, seyir olarak ve fuhuştan korunmuş bir vaziyette ve peygamberlerden, salihlerden birer peygamber olarak sana müjdeliyor demişti. Yani Yahya daha küçüklükten itibaren hazırlanmıştı. Yine bakıyoruz mesela İsa aleyhisselam beşikte konuşmuştu. Meryem'den doğan İsa'nın babası dünyaya gelişine bir türlü aklı ermeyen o kavim Meryem'e zina iftirasında bulunduklarında Meryem çocuğu göstermişti. Ve isterseniz çocuğa sorun demişti. Daha beşikte, daha kundakta ve İsa Allah'ın da yetiştirdiği, programladığı bir fertti. Peygamber olacaktı ve beşikteyken konuşuyordu. Ve şöyle demişti. Ben Allah'ın kuluyum. Bana kitap verdi. Beni peygamber yaptı. Her yerde mübarek kıldı benim adımı. Hayatta olduğum sürece bana namaz ve zekatı emretmiştir. Anneme iyilik yapmış ve beni zorba ve asi yapmamıştır. Diyebilmişti İsa. Küçüklüğünden beri Rabbimizin programlamış olduğu bir fert olacaktı. Hele Musa'ya bakın. Yani Firavun'un bir katliama giriştiği dönemde bir çocuk kurtulacak tek başına. Yani memlekette başka erkek çocuk kalmayacak ve bu Musa kurtulacak ama endişe içerisinde Nil'e bırakılacak bir kasa, bir sepet içerisinde ve bu gidecek. Bizzat çocukların öldürülmesini emreden Firavun'un hanımı tarafına alınacak, saraya konacak, sarayda gözetilecek. Musa'nın peygamber olarak döneceği Firavun'u rakip olarak tanıyacak bu Musa, bu sarayda yetişecekti. 10 yıl çobanlık yapacaktı, dolaşacaktı. İsrailoğullarını Firavun'dan kurtarmasını isteyecekti. O da böyle yetişecekti. Hem de olağanüstü bir şekilde, çünkü Rabbimizin müşahedesi altındaydı. Yine peygamberler en ufak bir hata yaptıkları zaman da Allah müsaade etmiyordu, etmezdi de. Özel program olacaktı ya. İçtihat veya karar vermede yanlışlık yaptıkları zaman da Allah derhal düzeltiyordu hemen. Anında düzeltecekti. Mesela bunun en bariz örneğini Yusuf Aleyhisselam'da görüyoruz. Bir bakıyoruz Yusuf Aleyhisselam saraya yerleşmiş, köle olarak geldiği, hizmetçi olarak getirildiği sarayda yerleşmiş ve sarayda Aziz'in yani kralın karısı kendisine tebelleş olmuş. Ve kendisine sürekli bir takım adi tekliflerde bulunmakta. Ama Yusuf bundan çekinmekte. Rabbimiz bu olayları gündeme getirdiği bir yerde şöyle buyuruyor. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْ لَا اَنْ رَآ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَى Kadın Yusuf'a niyetlenmişti. Yusuf da kadına niyetlenmişti. Eğer Yusuf Rabbinin burhanını görmeseydi olan olacaktı. Bu şekilde ondan fenalığı ve fuhşu geri çevirdik diyor Rabbimiz Yusuf Aleyhisselam hakkında. Yani Yusuf'un böyle bir kötüye niyetlenmesi anında bile Rabbimiz hemen devreye giriyordu. Çünkü Yusuf bir peygamber olarak hazırlanacaktı. Nuh da böyleydi. Mesela Nuh tufan olduğu zaman oğlu dağa sığınıyor. Babası çağırıyor. Oğlum gel müşriklerden olma. Gel benimle birlikte bin gemi dediğine oğlu dağa sığınacağım ben kurtulacağım demişti. Arkasından Nuh baba ciğeri, baba şefkatiydi bu dayanamayacaktı. Ve Allah'a şöyle yalvarmıştı. Rabbim o benim oğlumdur, benim ailemdendir demişti. Ama Allah Nuh Aleyhisselam'ın bu içtihattaki kararındaki yanlışları hemen gündeme getiriyor. Ve innehu leyse min ehlik, innehu amelun gayru salih demişti. Yani o senin ehlinden değil. Evet senin belki sülbünden doğmuş olabilir ama senin ehlinden değil. Çünkü onun ameli salih değil. O düzgün iş işlemeyen birisi. Salih olmayan birisidir o. Ve Nuh da hemen düzeltilmişti. Bunun birçok örneğini Kur'an'da görmek mümkün değerli dinleyiciler. İşte bunlar gibi, yani bütün peygamberlerin belli Allah'ın özel bir eğitimden geçmeleri gibi, peygamberimiz de doğumundan itibaren harikulade şekilde, böyle akıl almaz bir biçimde Allah'ın kontrolü ve eğitimi altında yetişecekti. Rivayetlerin aktardığına göre, mesela doğumunda Peygamber Efendimiz daha doğumunda bile harikuladelikler meydana gelmişti. Herkesin doğumu gibi olmamıştı. Hatta sünnetli bir şekilde doğdu rivayet edilir. Ve doğumu sırasında onun ebeliğini yapan kadın da Peygamber Efendimizin doğumu sırasında odanın içerisini bir nur, bir ışık, bir aydınlık kapladığını ifade etmekle ne derece tuhaf bir doğum olduğunu ifade ediyor. Bununla da kalmıyor mesela. Halime'nin yanına vardığında, yani süt annesine verildiğinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem süt annesinin yanına vardığında da aynı şekilde harikuladelikler göstermişti. Ki bunu da burada zikredelim hemen. Halime, yani Peygamber Efendimiz'in süt annesi, kendi memleketinden Sa'd bin Ebi Bekir'den gelerek Mekke'den birkaç çocuk alarak süt emzireceklerdi. Mekke'nin geleneği buydu. Mekke'nin havasını teneffüs etmeyecek, kara gidecekti. İşte günümüzdeki tatil köyleri gibi bir şey bu. Ve orada gidecekti, temiz havayla yetişecekti çocuk. Hem de Arap'ın fesahatini, belagatini öğrenecekti orada. Güzel konuşma tekniğini öğrenecekti. Ve Halime çocukları almaya gelen kadınlarla birlikte Mekke'ye gelmişti. Herkes bir çocuk alıp götürmüştü. Herkes tabii bu işin parayla döndüğünü bildiklerinden dolayı kimin zengin çocuğu varsa, kimin daha doğrusu babası zenginse o çocuğu alıp götürüyorlardı. Ama Halime geride kaldığı için Mekke'de Muhammed'den başka kimse kalmamıştı ve ona da o düşüyordu. Mecbur kalmasaydım götürmeyeceğim demişti Halime daha sonra. Yani babası fakirdi, yetimdi zaten bu, dedesi fakirdi, kimsesi yoktu bunun. Ne olacaktı, bundan gelecek para ne olacak dercesine, eğer mecbur kalmasaydım götürmeyecektim diyor. Ve Halime diyor ki, çocuğu götürdüm diyor. Götürdüğüm andan itibaren daha önce memleketimizde kıtlık varken bitti diyor. Hayvanlarımızda doymama olayı varken o bitti. Hayvanların süt vermesi bollaştı. Benim göğsümde daha önce bir çocuk emdiği halde, süt yetmediği halde iki çocuğa, üç çocuğa süt yeter hale geldi. Ve harikulade olaylar gözetlemeye başladı. Memleketimize bir bereket girmişti bu çocuğun gelmesiyle. Neden? Çünkü Allah özel yetiştiriyordu. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Beyhaki'den rivayet edilen bir hadisinde bize şöyle buyurduğu rivayet edilmekte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çocukluk döneminde, yani daha ergenlik dönemine varmadığı dönemde iki defa eğlence teşebbüs etmiş. Mekke'de yapılmakta olan bir eğlence törenine katılmaya teşebbüs etmişse de bu teşebbüsü hep engellenmiş. Çobanlık yaptığım arkadaşımla birlikte koyunları ve develeri otlattığım yerde arkadaşıma dedim ki sen bunlara bir bak diyor Peygamber Efendimiz anlatıyor. Sen bak dedim diyor. Şurada Mekke'deki eğlenceye bir gideyim bakayım ne var ne yok dedim diyor. Fakat yöneldim Mekke'ye doğru. İki sefer olmuştu bu diyor Peygamberimiz. Her iki seferinde de daha eğlencenin, o müziğin, o sazın, cazın sesi kulağıma varır varmaz hemen o anda baygınlık geçirdiğimi hatırlıyorum. Ve sabahleyin güneşin ışıkları üzerime vurasıya kadar da o şekilde uyur halde kendimi buldum diyor. Yani bakıyoruz Peygamberimiz daha küçüklüğünden beri Allah'ın mürakabesi kontrolü altında olmaya başlamış ve devam ediyor. Hatta yine arkadaşlarıyla birlikte oynamaya başladığını zikrediyor Peygamberimiz ki o dönemde de aynı şekilde. Herkes böyle eteğinde taş taşırken çıplak kaldığı yerleri, bazı avret mahalleri açığa çıktığı halde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme böyle bir imkan tanımıyor. Allah tarafından korunuyor, gözetleniyor ve çocukken bile avret mahallinin, yani vücudunun ayıp yerlerinin insanlar tarafından görülmesine bizzat Allah engel olmaya çalışıyordu. Neyin neticesiydi bu? Çünkü Allah peygamber olarak seçeceği kullarını özel bir eğitimden geçirecekti de ondan. Bu ve benzeri birçok olay meydana gelmiştir. Ancak bunların tümünü burada zikretmeyi pek lüzumlu görmüyorum. Şunu da hemen söyleyelim. Bütün bunlar Allah'ın özel kontrolüyle yapılan şeylerdi. Allah böyle isteyecekti. Çünkü bu bir günün peygamberi olmayacaktı. Belli bir saatin mesaisi sınırlı olan bir kişi olmayacaktı. Ya da görevi bittiği zaman emekli ayrılacak birisi olmayacaktı. 24 saat hayatında ölümüne kadar, vefatına kadar insanlara din anlatacak birisiydi de o yüzden Allah özel yetiştirecekti ve öyle olmuştu diğer peygamberler gibi. Evet değerli dinleyiciler, Konunun bundan sonraki gelişmelerini inşallah önümüzdeki derslerde anlatmaya çalışacağız. Resulullah'ın artık yavaş yavaş adım adım peygamberliğe hazırlanma safhalarını önümüzdeki derslerde anlatacağız. Rabbimiz izin verirse. Bir dahaki programda birlikte olmak temennisiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun.